bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kudüs ey Kudüs.
Dominic Lapierre, Larry Collins. E Yayınları 2. Baskı 2002.
Oluşumları.
Kudüs'ün herhangi bir yer olmadığını ve dolayısıyla iki toplum içinde herhangi bir paylaşımın söz konusu olamayacağını dikkat çeken bir öykü. Kudüs ey Kudüs adı barış anlamına da gelen ama uğruna sürekli savaşılan bir kentin belgesel öyküsü. Seni unutursam ey Kudüs, sağ elim hünerini unutsun eğer seni anmazsam. Eğer Kudüs'ü baş sevincimden üstün tutmazsam, dilim damağıma yapışsın. Sürgün edilen İsrail çocuklarının şarkısı, Mezmur 137. Ey Kudüs, peygamberleri öldüren ve kendisine gönderilenleri taşlayan sen, tavuk yavrularını kanatları altına nasıl toplarsa ben de senin çocuklarını kaç kere öyle toplamak istedim. Kudüs'ü Zeytinlik Dağı'ndan seyreden İsa, İncil, Matta 23-37. Ey Kudüs, Tanrı'nın seçtiği toprak ve O'nun kullarının vatanı, senin duvarlarından dünya dünya oldu. Ey Kudüs, sana doğru inen çiğ bütün hastalıkları iyi ediyor çünkü geldiği yer cennetin bahçeleri. Hadis, Hazreti Muhammed. Giriş. 1948 yılının 1 Mayıs akşamı gaydaların sesi çok eski ve dolan başlı yollara son kez yayıldı. Bu ses Kudüs'ün eski şehrini işgal eden İngiliz askerlerinin gidişini bildiriyordu. Soğukkanlılıkla 8'er 10'ar kişilik gruplar halinde sessizce yürüyor, postallarının takırtısı müziği noktalıyordu. Her grubu çevreleyen iki adam elde makineli, içinden geçtikleri düşman dünyadaki binaların cepheleriyle balkonlarını dikkatle gözlüyordu. Yahudiler sokağının pencerelerinde ya da sinagogların ve dinsel okulların eşiğinde uzun sakallı ihtiyarlar bu geçit törenini izliyorlardı. 3000 yıldan beri ataları pek çok işgalcinin gidişini görmüştü. Asurluların, Babillilerin, Perslerin, Romalıların, Haçlıların, Arapların ve Türklerin. Bugün 30 yıllık tatsız bir hakimiyetten sonra bu surları terk edip gitme sırası İngiliz askerlerinindi. Tümüyle okumaya adanmış bir hayatın soldurup iki büklüm ettiği bu ihtiyarlar Kudüs'teki Yahudi varlığının devamlılığını canlandırıyorlardı. Hahamlar, Talmud uzmanları ya da hukuk doktorları dağılmış topluluğun neredeyse unutulan parçaları olarak yüzyıldan yüzyıla yaşamaya devam etmişlerdi. Dipnot, Talmud, İbranice Lamad, öğrenmek sözcüğünden gelir, büyük hahamların öğretilerinin toplamı olan Kudüs Talmud'u ve Babil Talmud'u adlarıyla iki koleksiyonda bir araya getirilmiştir. Cumartesi günleri gerekeni yapmış ve yoksul hayatlarının her davranışını kutsal esaslara göre düzenlemişlerdi. Torah'ın ayetlerini ezberlemiş ve kuşaktan kuşağa aktardıkları Talmud metinlerini özenle yeniden kağıda geçirmişlerdi. Dipnot, Torah, İbranice'de doktrin, öğreti, yasa anlamına gelir. Yahudiler Musa'nın yasasına bu adı verirler. Her gün gidip ağlama duvarı önünde yere kapanarak halkını kovulduğu topraklara döndürmesi için İbrahim'in tanrısına yalvarmışlardı. O gün hiç bu kadar yakın olmamıştı. Başka gözler de yabancı askerler dizisini kolluyordu. Bazı pencereleri tıkayan kum torbalarının ardında pusu kurmuş ya da saygıdeğer bina cephelerinde açılan, görünmeyen mazgalların gerisine sinmiş makineli tüfekler ve ilkel el bombalarıyla donanan Yahudi gözcüler bekliyorlardı. Az sonra en son askerin kaybolmasının ardından terk edilmiş İngiliz mevzilerine, çepeçevre Arap mahallelerine, karşı Yahudi mahallesini koruyan tahkim edilmiş yarım düzine eve doğru atılacaklardı. Son İngiliz müfrezesi de yolun sonuna vardığında Ermeni Patrikhanesi'nin gösterişli parmaklıklarına doğru giden yokuşu çıkmak üzere sola saptı. Duvarları eski kitaplar ve dinsel eşyalarla kaplı çalışma odasında mahallenin en yüksek yetkilisi Haham Mordehai Weingarten öğleden sonra kutsal metinlerle baş başa geçirmişti. Düşüncelere daldığından kapı vurulduğunda cevap vermeden önce bir an duraladı. Sonunda yerinden kalktı, siyah yeleğiyle redingotunu giydi, altın çerçeveli gözlüklerini düzeltti, şapkasını kafasına geçirip çıktı. Avluda Suffolk alayının sarı kırmızı işaretlerini taşıyan bir subay, uzun bir anahtarı törenle ona vermek üzere bekliyordu. Bu Kudüs'ün 7 kapısından biri olan Siyon kapısının anahtarıydı. 70 yılından bugüne kadar, dedi subay, Kudüs'ün hiçbir anahtarı Yahudilerin eline geçmemişti. Dolayısıyla 19. yüzyıldan beri ilk kez halkınız bu imtiyazı elde ediyor. Weingarten titreyen elini uzattı. Efsaneye göre Roma İmparatoru Titus'un Yahudilerin tapınağını yaktığı gece din adamları Kudüs'ün anahtarlarını gökyüzüne fırlatıp haykırmışlardı. Bundan böyle anahtarların koruyucusu Tanrı olsun. İngiliz subay esas duruşa geçti ve selam verdi. İlişkilerimiz her zaman iyi olmadı ama dostça ayrılalım, dedi. Şansınız açık olsun, elveda. Sana şükürler olsun, diye mırıldandı Weingarten. Bize hayat ve ekmek bahşeden, bugünü görmemize izin veren Ulu Tanrı. Sonra İngiliz'e dönerek ekledi. Halkım adına bu anahtarı kabul ediyorum. Subay yarım çark etti ve askerlerine çekilmelerini emretti. Alacakaranlık gölgeler kentini kaplamaya başlamıştı bile. Az sonra yeni bir gürültü yeknesak gayda seslerinin yerini aldı. Siyon kapısının anahtarını parmakları arasında sıkan hahamın sevinci silindi. Gürültü Yahudi halkın Kudüs'te yaşama hakkının nasıl pamuk ipliğine bağlı, bunu elde etmenin de nedenli hayal olduğunu ona hatırlatmıştı. Bir kere daha Kudüs savaş alanı haline gelecekti. Duvarları sadece onu ele geçirip koruyabilenlerin olacaktı. Artan karanlıkta gürültü çoğalıyordu. Karanlığı yırtan kasvetli sesler şehrin dört bir yanından gelir gibiydi. Islık çalan mermilerin gürültüsüydü bu. Islık çalan her mermide genç Arap kadını başın önüne eğiyor ve adımlarını sıklaştırıyordu. Asiye Halabi solunda doğan güneşin vurup aydınlattığı eski şehrin surlarını seçiyordu. Önünde ıssız caddenin yukarısında hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği 5 katlı bina yükseliyordu. Bu ağır taş yığını içindekilerin şehrin hayatına hakim oldukları gibi Kudüs göklerine de hakimdi. Başkentini Yahuda tepelerine kurma yolunu seçen Yahudi kralın adını taşıyor ve daha dün Filistin'deki İngiliz hakimiyetinin karargahı sayılıyordu. O sabah Kral Davut Oteli'nin girişi neredeyse bomboştu. Sarı bir toz tabakası koltuklarla kanepeleri kaplıyor, koridorlarda kağıtlar sürünüyordu. Merdiven başında kırmızı bal mumuyla mühürlü arşivlerin doldurulduğu dolaplar kamyona yüklenmeyi bekliyordu. Dışarıda balkonda başka belgeler madeni kafeslerde yakılmakla bitmiyordu. Yayınlanmaları eskiden nice umutlar uyandıran ve külleri şimdi esintiye göre dağılan kararname ve yönetmeliklerdi bunlar. Girişin bir köşesinde öteki konukların gittiğini keşfettiklerinde şaşıran son davetliler gibi birkaç İngiliz memuru alçak sesle konuşuyordu. Asiye Halabi, Arap ve Yahudi memurlar içinde bu adamlara veda etmek için hayatını tehlikeye atıp gelen tek kişi olduğunu anladı. Doğduğu toprağı yüzyılın 1/3'üne yakın bir süre yönetmişlerdi. Önceki gün 3. kattaki odasında onların hizmetindeki son işini de görmüş ve majestelerinin hükümeti adına son resmi işlemi yapmıştı. Cenin ormanına 2 yeni korucu alınması için tarım kesimine 650 Filistin liralık olağanüstü bir ek kredi verilmesini öngören belgeyi imzalamıştı. Bu ormandaki hiçbir ağacın bir daha İngilizlerin koruyuculuğunu göremeyeceğine kesin inancı yine de yetkili memur kalemiyle imzasını atmasına engel olmamıştı. Arşiv sandıklarının şimdi düzenli çalışmasını alıp götürdüğü Asiye Halabi bu yönetimin su katılmadık bir eseriydi. Orta halli bir Hristiyan Arap aileden geliyor ve İngiliz yönetimine çok şey borçlu bulunuyordu. Önce 1939 yılının bir sabahı Kudüs Trafik Şubesi'ndeki kısa bir işlemin simgelediği kadınlık özgürlüğünü. O gün Asiye Halabi bir otomobile ve şoför ehliyetine sahip ilk Arap kadını olmuştu. Filistin Araplarının çoğunluğu gibi Asiye de İngilizlerin gideceğine gerçekten inanmamıştı. Kendisine iyi yapılmış işlerin sevgisini aşılayan bu adamların arkalarında böyle bir boşluk bırakıp gidebilecekleri ona özellikle imkansız geliyordu. Yine de kısa bir tokalaşmadan sonra birbiri ardından otobüse biniyorlardı. Artık bu yerlerden bir an önce ayrılmanın telaşıyla hiçbiri Asiye Halabi'nin sağ salim evine dönmesini dilemeyi düşünmüyordu. Kafile yolcuların ülkelerine dönmek üzere hareket edecekleri Hayfa Limanı'nın yolunu tutmak üzere Şam kapısına doğru yöneldi. Kaldırımda yalnız kalan Asiye son olarak veda etmek üzere elini sallıyordu. Kral Davut Oteli şimdi ıssızdı. Filistin'deki sivil iktidarının kalesi olan bu binada İngiltere'den kala kala terk edilmiş girişte uçuşan birkaç kağıt parçası kalmıştı. Asiye evine döndüğünde Eskişehir'in surları arasındaki Arap mahallesine gelip kendisini bulmasını isteyen kardeşinin mesajını aldı. Birkaç parça eşyasını, daktilo makinesini, küçüklüğünden kalma yastığıyla oyuncak ayısını topladı. Sonra kitaplığının rafından bir kitap seçti. Pek çok Kudüslü gibi Asiye Halabi içi de yepyeni bir hayat başlıyordu. Doğduğu evi Eskişehir'in duvarlarından ayıran kısacık yolu aşarken aslında sürgün yolunu tutmuş oluyordu. Kısa süre sonra şehir ikiye bölünecekti ve 19 yıl sürecek olan bu ayrılık boyunca genç kadın yanına aldığı kitabın mesajı üzerine düşünecek zaman bulacaktı. Kitabın adı Arap Uyanışı'ydı. yeni ütülenmiş kraliyet topçu generali üniforması içinde kaskatı ve görkemli ak bıyıklı İskoçyalı binanın şeref kapısında göründü ve önüne serilen görüntüyü seyretti. Şehrin güzelliğini seyreden ama İncil'den habersiz bir küçük memur, İngiliz Yüksek Komiserliği binasını Kötü Öğüt adı verilen bu tepeye yaptırmıştı. Sir Alan Gordon Cunningham bakışını bir kere daha duvarlardan bir taşla çevrili eski şehrin görüntüsünde gezdirdi, sonra kısa bir törene başkanlık etmek üzere aşağı indi. Bir asker için en acılı başarısızlıkları bile vazgeçilmez bir takım törenlere hak kazanırdı. O sabah Sir Alan İngiltere'nin Filistin'deki hakimiyetini gömüyordu. Oysa 1922 yılında Milletler Cemiyeti tarafından ülkesine verilen ve 1. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin toplarına yenik düşen Türkiye'nin yerine Filistin'de İngiltere'yi hakim kılan Manda yönetimi kadar pek az sorumluluğun üzerine böylesine düşünmüştü. 1. Dünya Savaşı sonrasında Orta Doğu politikasının dilediği noktaya götürmek için İngiltere'nin Filistin'e ihtiyacı vardı. Burası Irak'ın akıl almaz zenginlikteki petrol yataklarıyla Thames nehrine kadar İngilizleşmiş hayati bir geçit olan Süveyş kanalı arasında köprü görevini sağlayacaktı. Bu isteği gerçekleştirmek için İngiltere gösterişli bir şekilde 500 yıllık Türk hakimiyetini bir aydınlık Hristiyan üstünlüğü örneğiyle silmeye ve dağınık Yahudilere eski vatanlarının kapılarını açmaya girişmişti. Kudüs'e sömürge yöneticilerinin kaymağını yollamıştı. Ama sorunlar tümüyle üstesinden gelinemeyecek bir biçimde ortaya çıkmış ve başarısızlığının bilincine varan İngiltere sonunda Manta yönetiminden vazgeçmişti. Çok iyi niyetler besleyen kısacık büyük memurlar dizisinin son temsilcisi olan Sir Alan Cunningham, ülkesinin ardında kargaşalık ve bir savaş ihtimalinden başka şey bırakmadığını herkesten iyi biliyordu. Ayakları dibinde uzanan şehri seyrederken ürkütücü bir düşünce kafasına takılmıştı. Sırada balkonun altında 160 bin Kudüslü birbirini boğazlamak için onun gidişini bekliyordu. Birkaç subay, memurlar ve gazeteciler topu topu 20 kişi binanın önündeki düzlüğe toplanmıştı. Cunningham hüzünle Arap ve Yahudi cemaatinden hiçbir temsilcinin kendisini uğurlamak için gelmediğini gördü. Birkaç el sıktıktan sonra gidip binanın cephesi önünde durdu. Highland Light Infantry alayının sarı yeşil çizgili kilitler giymiş 5 askeri balkonda esas duruşa geçmiş bekliyorlardı. Dipnot: Kilt, İskoçların eteklikli milli kıyafeti. Saat sabahın 7'siydi. Bir boru sesi işitildi ve notalar uzun süre saydam havada dalgalandı. Sonra ağır ağır görkemli bir biçimde gaydalar iniltileriyle ve Union Jack'in mavi gökyüzüne düşüşüne refakat ettiler. Dipnot: Union Jack, İngiliz bayrağı. Sir Alan hayal kırıklığının her yanını kapladığını hissetti. Bunca çaba diye düşündü. Bunca insanın hayatı böylesine gülünç bir sonuç uğruna. 30 yıldan geriye ne kalıyor? Kendisini havaalanına götürecek siyah araba tam o sıra gelip önünde durdu. Arabanın görünüşü canını sıktı. 4 tonluk zırhlı Londra bombalandığı sıralar Kral 6. George'un gitmesi gereken yerlere gidebilmesi için yapılmış bir Daimler'di bu. İskoçyalı bu arabayı kullanmayı her zaman reddetmişti. Ama o sabah güvenliğiyle yükümlü subayın isteği üzerine Kudüs içindeki son yolculuğu bu arabayla yapacaktı. İçeri girip yerleşmeden önce çok sevdiği bir köşeyi bir kere daha görmek istedi. Bu bahçenin yollarında dolaşıp düşüncelere dalmaktan hoşlanmıştı. Sık sık içinden bir Yahudi mahkumun hayatta kalıp kalmamasını tartışmış ya da tetikçilerin bombalarıyla parçalanan askerlerinin korkunç görünüşünü unutmaya çalışmıştı. Her gül fidanını, her lavanta kümesini özenle düzeltilen her Halep çamını biliyordu. Şimdi diye soruyordu kendi kendine, kim bakacak bunlara? 14 Mart 1948 günüydü. O gün İngilizlerin Filistin'den ayrıldıklarını, Yahudilerin İsrail Devleti'nin kuruluşunu ilan ettiklerini, Arapların savaşa girdiklerini gördü. Bir ihtilaf kutsal toprağı alevlere boğacak ve alevler bir daha da sönmeyecekti. Bu kitap ihtilafın doğuşunu anlatıyor.